Ayrım 10.
Hemşire yakında kürtaj geçirecekti. Kadınları bekleyen riskleri unutmaya çalıştığı sırada bacaklarını açmış, en tatsız olasılıklardan birini sergileyen şu kadına Enikon'u öfkelenmekteydi. Feride mesanesinin patladığı, vajinasının paramparça olduğu konusuna varmıştı. Demek insanın içine cop sokulması böyle bir şeydi. Karnının içinde bir bomba infilak etmek üzereydi. Orada öylece bacakları havada, o savunmasız konumda, zar duvarlarına yüklenen insafsızca basınçla ve onu bir deney hayvanı gibi izleyen erkek gözlerinin altında Feride'yi o güne dek Feride yapan bilinç katmanları dilim dilim dökülüyordu. Bütün suçlarının cezasını çekiyor, kefaretini ödüyordu. 12 Mart işkencecilerin elinde tüm derisine kan oturan Sedat'ın, 12 Eylül öncesinin divane çocuklarının elinde can veren Ferhat'ın kaderlerine ortak olamamıştı. Onlar acı çekerken yanlarında bulunamamış, ellerini tutamamıştı. Hapse düşmüş, işkence görmüş diğer arkadaşlarının başlarına geleni paylaşamamıştı. O kadar genç insan ölmüşken ve hala ölüyorken yaşamıştı, yaşıyordu. Ferhat'ın ilk karısı otomobil tekerleri altında parçalanırken o yaşamıştı. Annesi kızında bir dert ortağı bulamadan ölüp giderken o yaşamıştı. Zavallı teyzesinin aşktan ve veremden öldüğü yaşı çoktan geride bırakmış ve yaşamıştı. Kendi vücudunu ihmal ederek, hor kullanarak yaşamıştı. Suçları bunlardı. Ve işte pul pul dökülüyordu hepsi. Sedat komünistlikten dolayı tıp fakültesinden atılmayaydı. Ne kadar şefkatli bir doktor olurdu diye düşünmüştü Feride hep. Yazıklanmıştı. Artık emin değildi. Belki o da tıp endüstrisinin bir aleti olup çıkardı. Nihayet olay bittiğinde zar duvarlarının yerinde durduğunu hayretle öğrenecekti. Onu boş bir çuval gibi yatağına bıraktılar. Teyze kızı sevinçle ellerini çırpıyor, uzaydan gelen sesin sahibi ilk kez gülümsüyordu. Feride müjdeyi algılayabilecek durumda değildi. Hekimler çekildikten sonra teyze kızı, "Görüyor musun, fena insanlar değil hiçbiri. Onlar da kaygılıydılar. Ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Aksilikleri o yüzdendi. Bak iyi sonuç alınca hepsinin yüzü güldü," diyordu. Küçük bir mucize olmuş. Onarım süresi geçtiği halde mesanen iyileşebilmiş. "Öyle mi?" dedi Feride. Derinlerden gelen yorgun sesi kendine yabancı. "Evet evet. Delik baştan serçe parmağının ucu kadarmış. Çok şükür şimdi toplu iğne ucu kadar küçülmüş. Artık ikinci ameliyat zaruret değil. Senin kararına bağlı. Böyle de sürdürebilirmişsin hayatını." Genç bir hekim geride oyalanmıştı. "Canınızı yaktık zorunlu olarak. Cesur bir kadınsınız," dedi. "Çok korktum." "Metindiniz, iyi davrandınız." "Her gün bir iç denizi dolduracak kadar gözyaşı döktüm." "Ağlamak iyidir. Toksinleri uzaklaştırır." Feride kendisine canlı madde değil, insan muamelesi yapan bu genç hekime borçlulukla gülümsedi. Bu da bir küçük mucizeydi. Onu geride kalan ömründe hekimlik mesleğine karşı ön yargılı olmaktan esirgeyecek bir mucize. Sevgi bir sihirli devadır. Bedeni canlandırır. Gövde öyle önemli bir örgütlülüktür ki, dişilik hormonlarının kaynağı organlar, yumurtalıklar mı çıkartıldı, böbrekler üstündeki yedek hormon yataklarını işlemeye koyulur. Biraz zaman alır bu ve uyarıcı ister. Bilgiç kişilerin "kadınlık beyindedir" diye kestirip atmaları bundandır. Gövde bitki gibidir. İradenin buyruğundan anlamaz. İşitebileceği dalga boyundan seslenmek gerekir ona. Çok bilmişlerin unuttuğu budur. Nihayet örselenmiş zar duvarların öfkesi sustu. Pırıl pırıl taze kan yürüdü çatlağın çevresine. Tepki iltihabını söküp attı. Dokular birbiriyle yeniden kaynaştı. Gövdenin kuralları vardır. Kesin kurallar. Kim demiş her şeye rastlantısaldır diye? Evet, bütün dizgeler kaostan doğar ve kaosa yürür. Ama dizge kaldığı sürece kurallar işler. Hem de tıkır tıkır. İnsan bedeni oksijensizliğe 3 dakika, susuzluğa 3 gün, sevgisizliğe 1 ömür boyu dayanır. Gittikçe niteliksizleşen ömürler boyu. Zedelenen mesanenin duvarlarını yeniden örebilme süresi 20 gündür. Daha sonra iyileşme olursa bu kral dışı nimet ne şanslı rastlantıdır. Ama bünye küçük mucize meleğinin bir kanadını kırar ki yalnızca ayrıksı bir örnek olduğu biline. Feride'nin vajina mesane duvarındaki iğne ucu delik işte bu kırık kanattır ve hayat boyu orada saplanıp kalacaktır. Kaybedecek bir şey kalmamışsa hastanın ameliyat tahtasına yatması daha kolaydır. Bir umut bekler onu. Ama evdeki bulguru yitirme olasılığı karşısında kaderine sahip çıkması, bir karara varması ağır sorumluluktur. Feride arındığı suçlarının yerine bu kararsızlığı ve kaygıyı taşıyacak bundan böyle. Mesanesinden vajinasına ve ters yönde sürekli bir mikro canlı akışının ılımlı tehdidiyle mi yaşasa, başarısızlık tehlikesini göze alıp yeni bir ameliyat geçirse mi, minik delikten temelli kurtulabilmek ümidiyle. Teyze kızına göre kabus bitmiştir ve yaşam kaldığı yerden sürebilir. Bilmediği, jinekoloji hastasının yatağından asla aynı kişi olarak kalkamayacağıdır. Dünyayı ters yüz gören ne o manzarayı unutabilir ne o bakış açısını. Bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi süremez ya da eskiden sanıldığı gibi. Feride Sedat'a telefon açıp durumu bildirdi. Sedat'ın sesi hattın öbür ucundan "Çok sevindim, çok sevindim." diyordu titreyerek. Sonra tuttu Feride'ye hazırladığı metinden bir bölüm okudu. Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Siyasi çalışmalarını Feride ile paylaşırdı. Feride her zaman olduğu gibi kendini vererek dinledi kocasının fikirlerini. Şiddet günümüzde başvurulmaması gereken bir yöntemdi. Genç Cumhuriyet'in 1920'lerde, 1930'larda Kürt isyanlarını bastırmada gösterdiği amacı aşan şiddeti tarihsel haklılığını ileri sürerek eleştirel açıdan irdelemekten kaçınmak, toplumun psikolojisini resmi otoritenin şiddet kullanımını her zaman doğal saymaya açık tutmuştur. Aynı şey aşiret kültüründe içkin şiddete yaklaşımda da söz konusudur. Geleneklere sığınmak, şiddete dayalı baskıcı aşiret kültüründe kimlik aramak, bu kültürün dönüştürülmesine katkıda bulunmamak, bu ataleti tümüyle merkezi otoritenin özgürlükleri kısıtlayıcı tutumuna bağlamak yanlıştı. Ve bu yanlış, Türkiye solunun bir parçası olan Kürt muhalefetinin bu tümlükten kopararak kanlı maceralara sürüklenmesini kolaylaştırdı. Dikkatinin gövdesindeki çatlaktan ülkesindeki yarağa çekilmesiyle Feride kısa bir süre kendini avluda volta atmak üzere hücresinden çıkartılmış mahkum gibi duyumsadı. Genişleyen ufkunun tadına vardı ve Sedat'a borçluluk duydu. Ama avlu dünyanın ucundaydı ve Feride hızla uçurumsu bir belirsizliğe yuvarlandı. İçinde derinleşen burgacı kendinden uzaklaştırıp "Şiddetle ilgili görüşlerin çok doğru," dedi kocasına. "Ama Sedat, görmek istemediğim bir şey var. Neredeyse 10 yıldır çatışma sürüyor. Türkiye'nin diğer bölümlerinden tümüyle kopuk bir kuşak yetişiyor orada. Çatışma bertaraf edilse bile bu fiili durum nasıl çözümlenecek?" Karı koca arasında yeni bir yakınlaşma esintisini dört gözle bekleyen teyze kızı sabırsız bir merakla Feride'nin yüzünü inceliyordu. "Ne diyor, ne diyor?" diye sordu. Feride ona Sedat'ın ne dediğini söylemedi. Yorgun bir tavırla Ayze'yi yerine bırakırken "Sedat, ne kadar kuramsal bir adam," dedi. Sedat bitişlere has o kaderine razı yetinmeyle kuşatılmış öylece duruyordu telefonun başında. Hazırladığı raporu bitirmişti. Eksiklik ince ince oyuyordu doygunluk benzeri durumu. Bu kırılgan kanallar çöküntülerle mi derinleşecekti? Yeni ve daha az eksikli bir tümlenmeye mi yol açacaktı? Feride'ye söyledikleri yanlış değilse de eksikti. Ona "Seni seviyorum," demeliydi. "Sensiz yaşayamam," demeliydi. "Seni çok özledim. Hemen yanına geliyorum," demeliydi. Fakat Feride bunları bilmiyor muydu? Sözcükler dudaklarında ölüyordu. İşini kaybettiğinde yanında dimdik, hiç sarsılmadan ve gülümseyerek duran karısını nasıl özlüyordu? "Bir arkadaşını anımsıyordu Sedat. Yoksa Orhan mıydı? Bazı erkekler ilkokul öğretmenlerine benzer," demişti. "Kadınları bir aşamadan alıp başka bir aşamaya taşırlar ve onları orada bırakmaları gerekir. Reşat Nuri, Doktor Hayrullah'ı boşuna mı öldürmüştü? Feride'nin özgür kalması gerekiyordu. Şimdiki hayatta ölmeye gerek yoktu. Boşanma mahkemeleri yeterliydi. Ama Güntekin'in, Feride'sinin Kamuran'ı vardı. Sonra o genç bir kızdı. Sedat'ın Feride'sinin kimsesi yoktu ki. Üstelik yaşı 40'ı geçmişti. Sedat'a muhtaç değil miydi?" Sedat'a mektup. "Sedatcığım, bu satırları yazmak, inan, beni çok üzüyor. Ama içimdeki zorunluluğa kulak vermem gerek. Ben artık eski Feride değilim. 10 yıllık ortak hayatımıza bakınca her şey yanlıştı da biz mi doğru sanıyorduk? Elbette değil. Birçok mutluluğu paylaştık. Birbirimize destek olduk. Beni şirin ve sen hayata döndürdünüz. Nasıl unuturum? Sen olmasaydın Şirin'i yetiştirirken kim bilir nasıl zorlanacaktım. Sedat, yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Hayatın olayları hiç de iyi, kötü, şanslı, şanssız diye kümelere ayrılmaya yatkın değil. İyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik, mutluluk ve acı söz gelimi soluduğumuz havadaki oksijen ve su buharı gibi iç içe. Onları ayıran ya da ayrı gibi gösteren, iyilikleri birbirine ilintileyerek güzel bir desen ya da şanssızlıkları eklemleyerek karamsar bir motif çizen bizim bakış açımız, durduğumuz yer, konumumuz. Ben artık eski konumumda değilim. Sedat, bilmem anımsar mısın? Çok eski yıllarda, daha Ferhat hayattayken Çalıkuşu romanı üstüne konuşmuştuk. Sen o çözümlemeci zekanla beni hayran bırakan bir tahlil yapmıştın. Halkların kimi özelliklerinden onları yok sayarak değil, kabul edip işleyerek büyüyebileceklerini, olgunlaşabileceklerini söylemiştin. Bilmem, bunun bireyler için de geçerli olduğunu düşündün mü? Ben bir kadınım Sedat. Bir kadın gövdem vardı. Ve şu anda eksik bir kadın gövdem var. Rahimsiz, yumurtalıksız, vajinası sakat. Yalnızca sakat halimle değil, tümsel halimle de kabul edilmek isterdim. Kişilik yapımı ve huylarımı gövdenden ayırıp onaylayamazsın Sedat. Ben bir bütünüm. Geriye bakınca senin gerçekten de Çalıkuşu Feride'yi arzuladığını kavruyorum. Evet, o güçlü bir kadındı. Gücü başına gelenlere katlanmaya ayarlanmıştı. Ben güçlü müyüm bilemiyorum. Ama sadece katlanmayı değil, yapmayı ve değiştirmeyi de talep ettiğim kesin. Bütün bunları yaş dönümü bunalımı diye ciddiye almayabilirsin. Hata edersin. Şimdiki konumumda kimseye muhtaç olmadan yaşamaya kararlıyım. Uzun sözün kısası, hastaneden eve değil, teyzemin kızına çıkıyorum. Ayrıntıları sonra görüşür, hallederiz. Şirin seni baba biliyor. Lütfen, her zaman onun babası kal. Çocuğun dünyasında bir de biz alt üst etmeyelim. O bize yaralı ülkemizin emanetidir. Ve ben, eğer dilersen her zaman senin dostun kalacağım. Aramızdaki çatlak hiçbir zaman bizi birbirimize tümden yabancı kılacak kadar derinleşmeyecek. Feride. Feride'ye sessiz sesleniş. Feridem, niçin gidiyorsun? Hem nereye gidiyorsun? Hayatının geri kalan kısmını yapayalnız mı geçireceksin? Bu mümkün mü? Ben sadece seni esirgemek istemiştim. Sen 40 yaşında masum bir çocuksun. Dünyanın ne kokuşmuş bir yer olduğuna dair yeterli bilgin yok. Erkeklerin ne kadar zalim ve zavallı, ne kadar hoyrat ve çıkarcı, nasıl da korkak ve kaypak olduklarına dair bir fikrin yok. Onları tanımıyorsun. Oysa ben tanıyorum. Belki onları tanıdığımı sana anlatmalıydım. Onların yanından kadınların şefkatine kaçtım. Ve sen beni bırakıp gidiyorsun. Ferhat'la kısa süren evliliğinde ya da benim yanımda yaşadıkların kötü muameleye maruz kalmak mıydı sence? Hayat seni hırpalayacak Feride. Senin parmak uçların sandığının aksine nasırlı bir deriyle kaplı değil. Mutfakta karabiber yüzünden kavga ettiğimiz gün gövdenden rahatsız olduğum sonucunu çıkardın. Yanlıştı. Kendi gövdemden rahatsız olabileceğim aklına geldi mi? Hem doğru olsa ne çıkar? Sen bir kadın gövdesinden çok fazla bir varlıksın. Bir kadın gövdesi nedir ki? Bütün biyoloji metinlerinin adını koymadan yazdıkları bir hakikat vardır. Bilmiyorsun tabii. Nereden bileceksin? Dişilik ve erillik insan vücudunda niteliksel olmaktansa niceliksel bir ayrımdır. 20 yıl sonra aramızdaki fark ne kadar azalmış olacak Feride? Ve sen benim yanımda olmayacaksın. Anneye sessiz sesleniş. Anne, okşadığım çimlerin ve gül fidanlarının altındasın. Burası ne kadar dingin, renkler yumuşak. Oysa Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Toprak karnında kıvıl kıvıl bir hayatı saklıyor. Yeraltı oyuklarla, kovuklarla, gizli geçitlerle ve oralarda süren kanlı mücadeleyle dolu. Kayalar kayalara yaklaşıyor, dağlar dağlara yürüyor. Katmanlar çatlıyor. Deprem hazırlıkları. Biz insanlar altımızda süren bu canlı cansız yaşamdan hiç haberimiz yokmuş gibi davranıyoruz. Maddenin gücü karşısında kurabildiğimiz her şey ne kadar kırılgan. Ten, bedenin toprağıdır. Anne, içsel gövdeyi gizler. Kimi kez iç organlarımız aklımıza şöyle bir geliverir. Uzaktaki granit kütlelerini düşünür gibi. Ama derimizin altında süren öteki yaşamı hiç düşünmeyiz. Özellikle karnımızdaki mikro canlı yaşamını. Kıvrımlarımıza, ince çatlaklara, en uç noktalarımıza yerleşmiş, bizi destekleyen ve dengesi bozulunca yeri çalabilen o hayati fark edemeyiz. Yatağa düşünceye kadar. Anne, sen artık öbür yaşama aitsin. Yer altında birleşen ve çatışan canlı cansız hayatlasın ve yoksun. Oysa varsın, hiç olmadığın kadar varsın. Uzun sözün kısası, Sedat'ı terk ettim anne. Bizim lügatimizde erkeği terk etmek diye bir deyim kayıtlı değildir. Öyle değil mi? Biz bekleriz, terk edilir, gene bekleriz. Gözyaşı dökeriz, bağışlarız. Ya da bağışlayamayız. Bağışlayamamak saklı bir hayat gibi içimizde sürer. Sedat çok üzüldü. Ama beni tutmak için serçe parmağını bile kıpırdatmadı. Bu, için için benden kurtulmak istediğini göstermez mi? Benim için niye öyle kaygılandığını nihayet anlıyorum anne. Bana olacakları biliyordun. Benim sana olanları artık bildiğim gibi. Şimdi birbirimize öyle yakınız ki. Aramızda toprak örtüsü varmış. Ne çıkar? Mağrur olma koca toprak. Senin de sonun gelir. Seni de bozkırdan sel suları süpürür. O adamı seviyordun. Öyle değil mi anne? Teyzemi tedavi eden doktoru. Kardeşinin hatırı için geriye çekildin. Ve bu aşk felaket getirdi. Ferhat'a niye o kadar karşı çıktığını çözebilmem için hasta yatağına düşmem gerekiyormuş meğer anne. Mazi söylendiği gibi arkamızda değil anne. Önümüzde, yönümüzde. İşte onun için sen şimdi hiç olmadığın kadar varsın. Sonra babam çıka geldi. Tam zamanında. Öbür erkekten farklıydı. Çevresine bir cinsel enerji alanı yaymıyordu. Ama nazikti ve sadıktı. Ya da sen öyle sandın. Ona bağlandın. Benim Sedat'a bağlandığım gibi. Babam senin doğurmadığın oğlun oldu. Gönlüm Sedat'tan bir çocuk dilemişti anne. Hayır hayır, çocuğumun babası olmasını değil. Baba olabilir miydi bilmiyorum. Kuşkuluyum. Sormadım, soramadım. O da söylemedi. Belki de bilmiyordu. Bir zamanlar Sedat olan çocuğu bulup içinden çıkartmasını ve bana vermesini istiyordum. Hani mahallenin kaşarlanmış oğlanlarıyla büyükannenin sert eğitim arasına sıkışmış, açılmayan kapının demirlerine yapışıp ağlayan küçüğü. Oysa Sedat o hatırayı çoktan yitirmişti. Ve yıllar geçtikçe öfkesini bastıran ve kimi kez bastıramayan bir öğretmen babaya dönüştü karşımda. Babacığım, yerini alamazdı ki. Yeniden çocuk olabilseydi benim de hem kızım hem oğlum olurdu anne, tıpkı senin gibi. Ben de durmuş, oturmuş bir kadın olurdum. Senin gibi. Yüklerimi yakınmadan taşırdım anne. Benim de mutlu bir evliliğim olurdu. Seninki gibi. Olmadı. Olamadı. Hayatıma yıldırım düştü ve onu ortasından ikiye ayardı. Hiçbir şey ne senin, ne babamın, ne Ferhat'ın ölümleri, ne memleketimiz için umutlarımızın kırılması beni vücudumda çıkan bu son isyan kadar parçalayabilirdi. Şimdi senin mezarının ve hayatımda açılan uçurumun başında duruyorum. Bunları kime anlatabilirim senden başka? Doğurmadığım evladıma mı? O daha pek genç. Biliyorum, gün gelecek, uçurumun üstünde titrek ve dar bir köprü kurabileceğim. Hayatımın iki parçasını yeniden buluşturabileceğim. Daha değil, daha üstesinden gelemem. Onun için, sürdürebilmek için, o köprüden geçebilmek için yükleri atmak zorundayım. Benden alınanları başka türlü dengeleyemem. Bilmem anımsar mısın, seni çok kızdıran bir huyum vardı. Eşyalarımı kaybederim ve aldırmam. Ne zaman bu huy tutar bilir misin? Çok bunaldığımda, kimi şeylerden safra atar gibi kurtulurum. Bazen aklıma geliyor, acaba organizmam kadınlık organlarımı aynı yöntemle mi silkeledi? Ne dersin anne? Ben hala bir kadın mıyım? Bayan doktorum, vajinamdaki arızanın bir hastalık değil, küçük bir sakatlık olduğunu söylüyor. Bazı önlemleri almak koşuluyla sağlıklı yaşayabilirmişim. Anlayışlı bir erkek arkadaşım olabilirmiş. Sen böyle bir şey duydun mu anne? Anlayışlı bir erkek arkadaş. İkinci bir ameliyat daha geçiremeyeceğim anne. Buna cesaretim yok. Kusursuz bir vajina sahibi olabilmek uğruna mesanenin %10'luk yırtılma riskini göze alamayacağım. Korkaklığımı taşıyabilmem için safra atmam gerek. Her neyse, vajinam hepten sustu. Zaten pek konuşkan değildi. Onun yerine, bunu nasıl söyleyebileceğimi bilemiyorum anne. Bunları seninle konuşmaya alışkın değilim. Onun yerine minik tepecik hareketlendi. Sanki büyüdü, sertleşti. Bilmem hatırlar mısın, hayatının son günlerinde altına kaçırmıştın. Nasıl utandıydın. Seni yıkayıp pakladım ve şimdi... İyi ki altına kaçırmışsın diyorum. Çünkü seni sevdiğime ancak o gün inandım. Mahcup bir genç kız gibi gülümsedin ve galiba bir daha utanmadın. O gün bızırını görmüştüm. Kocamandı. Şaşırmıştım. Sonra teyzem öldüğünde onunkinin de kocaman olduğunu gördüm. Doğa bizimle, insanlarla. Alay mı ediyor anne? İhtiyar kadınlar oğlan çocuğu penisleri taşıyarak mı ölüyorlar? Yaşlı bir kadının altını temizlemeyen, ölüsü yıkanırken yanında bulunmayan bunu biliyor mu? Öğrenenler de kendilerine ya da yakınlarına has bir garabet sanıp utanmayı ve unutmayı mı seçiyorlar? Söyle bana, toprak perdesinin ardındaki anne, söyle, artık insan değilsin. Çekinmene ne gerek var? Söyle. Hayaldeki gerçek. Veda. Feride Şirin ikilisi mutfakta Sedat ve Feride'den daha uyumluydu. Birbirlerini memnun etmeye çalışmazlardı. Hoş bir aslantıyla düşledikleri yemekler çakışırdı. Becerikli olan Şirin'di. Annenin payına aşçı yamaklığı düşse de hiç yakınası yoktu Feride'nin. Yaşantı sorumluluğunun bir bölümünü Şirin'e devretmekten hoşnuttu. Bazen konukları oluyordu akşam sofrasında. Bir iki kişi, Şirin'in teklifsiz arkadaşları. Ve Sedat uğrardı sık sık. İşte gene özene bezene sofra hazırlıyorlar. Şirin'i yetişkinliğe taşıyan yılları paylaştılar anne kız. Feride'nin yeni hayatına, yalnızlığa ve yeni vücuduna, eksikliğe, alışıncaya kadar yaşadığı ve Şirin'e belli etmemeye çalıştığı içsel paniği yenmesinden sonra pek de zor olmadı. Bazen gecenin bir yarısında uyanır, aklına herhangi bir ayrıntı, örneğin bozulan musluğu nasıl onaracağı veya kötü bir olasılık, düşüp bacağını kırarsa ne yapacağı, takılır. Sedat'tan yardım istemek onuruna dokunduğu için acil durumlarda başvurulacak ilk yardım planları tasarlar dururdu sabaha dek. Bir tür delilik. Ne çok çeşitleri vardı delirmenin. İlk kez sırtını dayayabileceği bir kişiden tümüyle yoksundu. Annesi babası öldüklerinde Ferhat vardı. Ferhat'ı yitirdiğinde ise Sedat. Kimseye yaslanmadan yaşamasını öğrenmek zaman alacaktı.